Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum gazeteci Mehmet Yılmaz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok mutluyum sizi burada ağırlamaktan. Çok gururluyum çünkü benim de eski patronumsunuz. Hala dostumsunuz diye düşünüyorum.
Evet.
Yani abimiz gibi, arkadaşımız gibi danıştığımız birisiniz. Allah'a şükürler olsun bu kadar sene sonunda öyle kaldık. Çok mutluyum. Hoş geldiniz. Size şimdi gazetecilikle ilgili sorular da soracağım. Dönüşümle ilgili sorular da soracağım. Hayatla ilgili sorular soracağım. Bir gusto oluşturmakla ilgili konuşabiliriz diye düşünüyorum. Nereden başlayalım? Biraz nereden başladığından başlayalım. Nerede doğdunuz?
Ateş ve toz bulutu.
Evet, ailenizden evet. Nasıl bir ailede doğdunuz? Kaç kardeşsiniz ve çocukken de bu işlere gireceğinizi düşünmüş müydünüz gibi?
Ben babamın işi nedeniyle, babam Malatya'da evlenmiş annemle. Malatya Havaalanı yapılırken babam da oradaki müteahhidin taşeronlarından biri olarak çalışmış. İnşaatçıydı. Orada doğmuşum. Ama sonra Malatya'yı tekrar üniversitede asistan olup da Malatya'daki yüksekokulda imtihan yapmaya gidene kadar da görmedim. Sonra Ankara'da büyüdüm. İlkokul 3'e kadar Ankara'da okudum. Ankara'da Maltepe İlkokulu'nda okudum. Sonra babamın işleri için bu sefer Antalya'ya taşındık.
Ben hep Antalyalı diye düşünürdüm mesela sizi.
Ben kendimi nereli hissediyorsun diye sorarsam ben kendimi Antalyalı hissediyorum. Çünkü benim kişiliğimi oluşturan temel birçok şey Antalya'da gelişti.
Akdeniz insanı Mehmet Yılmaz.
İşte yemeği, arkadaşlık etmeyi orada sevdim. Dışarıdan bakıldığında çok arkadaş canlısı birisi gibi görünmesem bile yakın arkadaşlarım beni seviyorlar, niye olduğunu bilmediğim bir şekilde.
Evet, onu bu bölümün sonunda bence insanlar anlayacak.
Üç kardeşiz biz. Anneannemin üzerimde çok emeği var üzerimizde. Hem ablamın hem erkek kardeşimin. Ablam şeye göre, erkek kardeşime göre daha meşhur oldu.
Evet, Feryal Hanım şahane.
TRT'deydi. 12 Eylül'de Amasya'ya Orman İdaresi'ne sürdüler. İşte oradan reklamcılığa geçti ve sonra işte televizyonculuk bile yaptı, her şeyi yaptı.
Bir de koyu bir Fenerbahçeli sizin gibi.
Fenerbahçe. Mi? Bizim bütün aile, dedem dahil Fenerbahçeli. Dedem, dayım, büyük dedem, amcalarımın hepsi, bütün kuzenler, herkes Fenerbahçelidir. Bizim ailede başkası yoktur.
Tabii bir de bunun yazılarını yazdığı için özellikle söyledim. Evet. Niye Fenerbahçeli dedim. Hani bir garip olmasın da tanımayanlar, bilmeyenler için.
O Antalya'da büyüdüm. Antalya'da hayalci bir tarafım vardı. Sürekli o yıllardaki Antalya 70 bin nüfuslu küçücük bir şehirdi yani. Şehrin neredeyse yarısı birbirini tanırdı. Her yere yürüyerek ya da bisikletle giderdik. Şeyler dolmuş, belediye otobüsü bir tane vardı. Dolmuş 3-4 tane vardı ama Skoda pikapların arkasına yan dizilmiş, oturma sıraları konularak elde edilmiş araçlardı. Antalya küçük ama çok şey, bir hayalci çocuklar için şahane bir yerdi. Mağaralar, falezlerde.
Ya değil mi? Doğru.
İşte ferrokrom fabrikasının o atıklarını döktüğü dev dağlar, o dağların içinde maden parçaları böyle krom şeyden, fırından çıkmış ama sıçramış herhalde de atılmış oralara şeyler. Maden arayıcılığı. Her şeyi yapardık işte, ağaçlar, kuşlar.
Bir de uzak ufku görebileceğiniz deniz, bir yerdir Antalya. Deniz ve dağ birleşir, doğası çok güzeldir.
Sonra babam, işte ben ilkokul 4 ya da 5'teydim. Bir gün Ankara'da işleri vardı. Ankara'dan dönerken böyle bir yaz tatili başıydı. İki büyük koli kitap getirdi bize, kardeşlerimle bana. Ve biz bütün yaz boyunca neredeyse yerimizden kalkmadan o kitapları okuduk. Ve orada bir tanesi kaşiflerin hayatıyla ilgiliydi. Orada ondan çok etkilendim. Özellikle de bu Kaptan Cook'un hayatından.
Ya evet.
Bütün Avustralya'yı keşfetmiş, Yeni Zelanda'yı keşfetmiş. İşte 3 tane küçücük gemilerin boylarına bakıyorum. Antalya'daki balıkçıların kayıklarıyla kıyaslıyorum. Ve onların neredeyse 5-6 katı kadar bir tekneyle dünyaları fethetmiş. Keşfetmiş. Fethetmemiş de keşfetmiş. Bir bilim adamı. O zaman tabii anlamamıştım. Teknesinde işte mesela 100 tane botanikçi ressam var. Niye var? Ne işe yarıyor? İşte 7000 tür bitki ve böcek tespit etmişler. Onların resimlerini çizmişler. Onları hiç anlamamıştım o zaman. Bunun neye karşı geldiğini ama anlamamakla beraber aynı keşif heyecanı bende de olmuştu. Ben de aynı şeyi Antalya'da bahçemizde yapardım. Böcek keşfetmek, karınca keşfetmek, karınca türlerinin farklarını ayırt etmeyi o zaman öğrenmişti herhalde. İlkokul 4 sonu 5 başlangıcıydı.
Bir de yemeğe çok meraklısınızdır. Feryal Hanım'ı da biliyorum. Yani ben iki kardeşi daha iyi tanıyorum diyebilirim. Bu yemek merakı aileden mi?
Aileden. Bizim evimizde sürekli yemek olurdu. Sürekli kalabalık yemekler yenilirdi. Zaten o zamanın Antalya'sında öyle hani toplanalım da gidelim bir lokantada hep beraber. Hı-hı. Öyle bir lokanta yoktu. Bir Yedi Mehmet vardı.
Evet.
Ama o da şimdiki yerinde değildi.
Değildi tabii.
Şehrin içinde küçük bir yerdi. O meşhur tavuk dönerci vardı. Tavuk çevirmeci, dönerci değil.
Piyazcılar çevirme belki.
Bir de evet. Piyazcı, börekçi. Hı-hı. Yani Antalya, bugün Tevfik Antalya usta deyince aklına gelenler o zaman da vardı.
Bu çok güzel aslında bir taraftan da tabii. Değil mi?
Yani ama oraları da öyle ailecek yemeğe gitmek falan, kalabalık gruplar halinde yemeğe gitmek söz konusu olmazdı. Oralara genellikle bizi babam götürürdü. İşte arkadaşlarıyla içki içmeye gittiklerinde biz de bazen yanlarında takılırdık. Hı-hı. Şehir kulübü vardı Antalya'da bir tane. Şimdi Talya Oteli'nin olduğu yerde. Oraya da şeyler gelirdi işte. O zamanın meşhur şarkıcıları Berkant, Kamuran Akkor. Onları da orada seyrettik o zaman.
Şahaneymiş. Siz bayağı güzel yemek yaparsınız ama. Hani sadece bilmek, iyi yemek.
Onlar anneannemden öğrendim. Evet. Anneannem ben üniversiteyi kazanıp da Ankara'ya gidip de ilk evde yalnız oturmaya başlayınca bir iki gün kebap mebap sonra şey oldu. Anneanneme telefon ettim. Anneannem bana telefonda kıymalı patates tarifi yazdırdı. İlk yaptığım yemek de odur zaten.
Ama pilav çok güzel yapıyorsunuz
pilavı
bence.
Pilavı da yaparım evet.
Yani kıymalı patatesinizi yemedim ama yani hani pilavı aşerebilirim yani o kadar seviyorum. Peki o hemen geçelim o zaman atlayacağım. Sonra da geri döneriz belki. O bekarlık evini merak ediyorum ben. Enteresan bir ev. Evet. Ev arkadaşlarınız, oluşan ekip değil mi?
Şimdi ilk bekar evinde Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne yeni kaydolmuştuk o zaman. Mete Türkmen vardı, şimdi öldü. Bizim Atlas dergisinde harita bölümünün başındaydı.
Evet, evet.
Mete Türkmen ve Ömür diye bir arkadaşımız vardı. O da Tapu Kadastro'da emekli olmuş olmalı artık, o da bizim yaşımızda olduğuna göre. Onlarla beraber oturuyorduk. Orada genellikle yemekleri ben yapardım. İşte anneannemden öğrendiğim şekilde. Orada da aynı şeyi bizim evde alıştığımız şeyi orada da devam ettirdik. Hep arkadaşlar bizim eve yemeğe gelirlerdi. Hiçbir şey olmasa işte bir tepsiye soğanı kavurursun, üzerine yumurtaları sırayla 40 tane yumurta kırarsın.
Oluyor.
Yarım kilo da kıymayı kavurursun altına. Kıymalı yumurta. Bir şişe de rakı.
Şahane.
Bayağı 10-15 kişi doyar onda biliyorsun. Yanında da 4 tane ekmek alırsan hem de kafayı da bulursun.
Peki ondan siz akademisyen mi olmak istediniz? Yani o.
Yok hayır. Ben başından beri gazeteci olmak istedim.
Öyle aslında. Mi? Ne zamandan beri? Mesela lise mi? Ortaokul mu?
Ortaokula gelmemişim. Daha ilkokul 5'te 4'teydim. Veya 5'teydim. Mahallede bir sokak gazetesi çıkardım. Ben babamın böyle statik hesaplar yaptığı büyük kağıtlar vardı. Kareli kağıtlar ama şimdiki A4'lerin 3 misli 4 misli büyüklüğünde kağıtlar düşün. Gazete şöyle yarım gazete sayfası büyüklüğünde kağıtlar düşün. Onların da bir adı vardır mutlaka ama ben bilmiyorum. O kağıtları işte sokakta olan, mahallede olan olayları yazardım. İşte Naciye teyzenin bayram dikişlerinin başlaması, İsmail'i yılan sokması, efendime söyleyeyim su arklarının tıkanıp işte Ali'lerin bahçesinin ne suyun gitmemesi falan gibi. O zaman Antalya'da mahallede konuşulan şeyleri haber diye yazardım. Tabii spor sayfası da vardı. Spor sayfasında da İki tür haber olurdu. Bir Fenerbahçe haberleri, gazetelerden yürütürdük onları. Ben resimlerini keserdim, Bahadır da yapıştırırdı.
Ve diğer takımlar.
Kendi kurdum, kendi kurdum. Aspendos Spor vardı. Mahalleyi de kurdum. Başkanı da bendim, kaptanı da bendim. Futbolcusu da. Aspendos Spor'un haberleri olurdu. İşte ama Aspendos Spor'un rakibi yoktu. Sorun oydu. Ama böyle hayali rakiplerle oynamış gibi yazardım. İşte Asparagas'ın ilk icadı olabilir.
Peki onlar. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okumanızın nedeni ne? Tesadüf
işte,
mü?
Yok. Şeyde lise 1 veya lise 2'de ben Denizli Lisesi'nde yatılı okudum. Bekir Ağırdır'la biz bütün ortaokul lise hayatımız boyunca yan yana iki yatakta yattık. Aynı masada yemek yedik. Sınıfta da aynı sırada yan yana oturduk.
Çok iyiymiş.
İkimiz de şeye meraklıydık, edebiyata ve politikaya esasen. Bize 25'er lira harçlık verirlerdi 15 günde bir. Babamız ne kadar para gönderirse göndersin. Zaten gönderemezlerdi de. Hani baban zengin 500 lira da gönderse 25 lirasını verirlerdi 15 günde bir. Ve biz o parayla Bekir'le kitap alırdık. Değiştirerek okumak için. Bütün Nobel serisini o yıllara kadar kazanmış Nobel serisini altın kitapların. İşte Varlık Yayınları'nın küçük edebiyat kitaplarını. O dönemde okudum ve o dönem çıkmaya başladığı gazetelerin, solcu gazetelerin, işte Devrim falan gibi gazetelerin yayınlandığı dönemde onlardan da alır okurduk. Ve bu politik hareketin merkezinin de Siyasal Bilgiler Fakültesi olduğuna ilişkin bir şeyim vardı, inancım vardı. Ondan neden kaynaklandığını bilmiyorum. Yani Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ne okutulduğunu da bilmiyordum. Ama bir tek kararım vardı. İşte lise 2'deydim. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitmeye karar vermiştim. Babam beni vazgeçirmeye çalıştı. O benim mühendis olmamı isterdi. Fakat dinlemedim. Puanım da tutuyordu. Birçok yeri tutuyordu. Tıp Fakültesi'nde de gidebilirdim. Ama ben gittim Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kayıt ettirdim kendim ve orada kaldım.
Peki sonra gazeteciliğe geçiş nasıl oldu?
Ünsal Özkay'la Ahmet Taner Kışlalı aracı oldu. Ünsal Hoca o sırada ablamla evlenmişti, yeni evlenmişlerdi. Ahmet Taner Kışlalı'yı da okuldaki derslerden tanıyordum. Ben çok sivri bir tip olmamakla beraber kötü bir öğrenci de değildim. Onlar söylediler bir gün koridorda Ahmet Taner Hoca'yı gördüm. Beni Ünsal Hoca'nın odasına götürdü. Dediler ki işte Mehmet Ali Kışlalı gazeteci yapacak yetenekli çocuk arıyor. Sen bu işi yapabilecek gibi görünüyorsun. Gitmek ister misin? Ben de hemen isterim tabii. Evet, çünkü zaten onu istiyordum. İşte Yankı Dergisi'ne öyle gittim. Mehmet Ali Kışlalı ile tanıştım. Ondan sonra hayatım orada geçti. Okulu neredeyse bırakma noktasına gelmecesine kendimi o işe kaptırdım. Allah'tan Faik Öztürk, şimdi CHP milletvekili, eski hazine müsteşarı. Faik Öztürk çok iyi arkadaşımdı. Ahmet Arda vardı, şimdi emekli oldu, büyükelçi oldu. Onlardan aldığım ders notlarıyla sadece imtihan dönemlerinde okula giderek sınıfı geçmeyi başardım. Okulu bitirmeyi başardım.
Peki genç yaşınızda başladınız değil mi? 25'lerde diye düşünüyorum.
Şöyle, ben 56 doğumluyum. 75 senesinin Mayıs ayında başladım.
O daha da erken. 19 yaşında başladınız. Çok erken bir yaş. Daha sonra da bayağı yıldır hiç bırakmadan devam ediyorsunuz değil mi? Evet.
Sadece şöyle bir şey oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olunca insana kariyer merakı da geliyor Siyasal Bilgiler. Çünkü bakıyorsun bütün arkadaşların bir şeyin peşinde. İşte Faik mesela Devlet Planlama Teşkilatı'na girip uzman olma peşindeydi. İşte imtihana giriyor. Herkes bir imtihanlara giriyor. Kimisi maliye müfettişliği imtihanına giriyor. Kimisi hesap uzmanı olmaya çalışıyor. Onları görünce böyle ulan ben salak mıyım acaba? Benim de bir kariyerim olması gerekir mi? Duygusuna kapıldım. Ve o zaman Adana'da bir İktisat okulu vardı. İktisat Ticari İlber Akademisi. Şimdi Çukurova Üniversitesi'nin içinde. Orada bir iktisat kürsüsünde sınav açıldığını söylediler. Süleyman Gedik vardı o zaman siyasalda bir asistan. Ben onun tezinin daktilo edilmesine yardım etmiştim geceleri. Benim seminer hocam da aynı zamanda. Ona söyledim, dedim böyle böyle bir şey var, ne gideyim mi dedi. Git tabii ya dedi, işte akademisyen olduğunda güzel iş falan falan. Beni biraz dolduruşa da getirdi. Ve önümüzde de Ünsal Hoca var. Ben de gittim Adana imtihana girdim, kazandım, asistan oldum. Ama işte yaklaşık 5,5. ayda baktım ki o benim aradığım heyecan ve şey yok. Her şey çok ağır. Her şey çok yavaş gelişiyor.
Hele de gazeteye göre yani. Yani
bir de hem ben alışmışım, hem bugün yap yarın sabah gör ne olduğunu. Hı-hı. Onun üzerine istifa ettim, geri döndüm Mehmet Ali Kışlalı'ya tekrar. Mehmet Ali abi beni hiçbir zaman geri çevirmedi. 3 kere gittim geldim Mehmet Ali abi.
Peki şöyle de bir şey var. Çok büyük gazeteler, dergiler kurucusunuz ya da değiştiriyorsunuz o gazetelere girip bir yön veriyorsunuz. Yani ben böyle sayamadım bile bakarken. Yani Hürriyet Dergi grubunu kurdunuz 1985'te. Evet. Evet. Değil mi? Tempo var. Blue Jean
Tempo,
var.
Tempo, Blue Jean, Playman vardı. Sonra Televizyon 7 vardı.
Öncesinde Erkekçe var.
Öncesinde Erkekçe var. Bilim Dergisi var.
Evet.
Erkekçe'de Bilim Dergisi'nde Öncel Ucu'nun yardımcısıydım.
O dönemde mi ev arkadaşlarınız Ali Kocatepe'ydi?
Evet, Ali ve Hıncal abiyle aynı evde oturduk.
Ya işte. Çok garip işte, dedim ya, garip bir ev arkadaşı durumu var.
Şimdi Hıncal abi Ankara'dan Yankı Dergisi'nde beraber çalışmıştık zaten. Ben askerliği bitirince Hıncal abi de tam yeni Erkekçe'nin çıkma hazırlığı içinde. Bana dedi ki İstanbul'a gel, benim yardımcım ol. Ben de olur dedim. İstanbul'a bir daktilom vardı. Hala duruyor. O daktilom ve bir tane bavulla geldim. Nerede kalacağım? Gittim Cağaloğlu'nda, o zaman gazetelerin, dergilerin idare edilir. Cağaloğlu'nda bir tane otel buldum. Molla Fenari sokaktaki, hala var o otel, duruyor. Ama şimdi daha şık bir otel olmuş. O zaman normal bir oteldi. Oraya kendimi yazdırdım işte, girdim içeri, ot bavulu bıraktım. Sabahleyin de gittim şeyin idarehanesine, Gelişim Yayınları'nın. Öncel abi dedi ki nerede kalıyorsun? O zannediyor ki hani benim İstanbul'da evim var, kalacak bir yerim var. Dedim o şu karşıdaki otelde kalırım, camdan görünüyor zaten. Dedi ya olur mu, otelde kalırım. Kalk dedi, sen bize gel. Akşam gittim bavullarımı aldım. Bavullarım derken bavulumu aldım. Daktilomu ofiste bıraktım. Bavulumu aldım. İşte Ali'nin arabasıyla Levent'te, 4 Levent'te, Yeni Levent'te bir eve geldik. Boyak sitesinde. Bir boş odaları vardı, bana verdiler. Öylece.
Şahane, enteresan bir hayat değil mi?
Evet.
Birlikte güzel işler de yaptınız.
Çok.
Yani şimdi o dergilerin künyelerine bakınca ara sıra ben böyle arşiv bakarım. Ne efsane isimler varmış, ne kadrolar varmış. Tabii öyle.
Şimdi Tempo'nun mesela birinci sayısını, künyesini aç. Şu anda Türkiye'nin en büyük gazetesi kimse, hangisi en çok satını, onun mesela o kadar yurt dışında muhabiri yoktur. Onun o kadar yurt içinde yazı işlerinde o ehliyette insanlar yoktur.
Ya geçenlerde annemin evine gittiğimde bir telefon kağıdı buldum. Telefon kağıdı dediğim, eskiden gazetelerde şöyle, hani şimdi A4 dediniz ya demin, onun gibi böyle kağıtlar olurdu. İşte biz A3 diyoruz ya, katlanmış, içinde bütün ATV, Sabah Gazetesi, Aktüel o zaman.
Dahili
numaraların olduğu bir şey buldum. Kağıt parçaları diyeyim. 4-5 tane A4 diyelim. Allah'ım ne isimler var, ne isimler. Yani medyayı medya yapan, hani şimdi bazısı çalışamayan ama pek çok insan orada. Yani dergiye bakıyorsun, yani şöhretler karması gibi bir şey. Yani çoğu genç, belki küçük o zamanlar ya da. Ama çok hoşuma gitti ve onları sonra bloğuma koydum. İnsanlar deli gibi, aha biz aynı yerde mi çalışıyormuşuz diyorlar mesela. Evet. Pek çok insan birbirine. Çok güzel kadrolar varmış. Sizin çalıştığınız kadrolar da öyle. Bu arada tabii dinleyicilerimiz için şunu da söylemek lazım. Ben normalde insanların kaç kitabı var, ne işler yapmışlar, başta özetliyorum ama Mehmet Bey'le şöyle bir şansımız var. Gazeteci diyoruz ve bayağı bir açıklama yapmış oluyoruz. Ve fakat hani yaşı yetmeyenler, bilmeyenler, dönemi denk gelmeyenler ya da bazen insanlar masa başında daha bilgisayar arkasında olan insanların kim olduğunu bir dönem bilmezlerdi. Hani bilinmeyen dönemleri sayarsak mesela Spor var, Posta var, Fanatik, Radikal gazetelerinin kurucu genel yayın yönetmenisiniz.
Evet.
Sonra 2000-2005 yılları arasında Milliyet'in genel yayın yönetmeniydiniz. Biz de birlikte çalıştık o dönemde. Daha sonra Aktüel, Tempo gibi haber dergilerinin de arada bulunduğu 30'a yakın dergiyi de siz yayına hazırladınız. Evet. Yani müthiş bir başarı. Daha sonra Hürriyet dergi grubuna geçtiniz. İşte Posta, Radikal, Milliyet, Hürriyet, Fanatik gazetelerini düşünelim. Büyük gazeteler. Hepsinde çok büyük emeğiniz var. Köşe yazarıydınız. Aynı zamanda çok
güzel. Aynı zamanda köşe yazarı.
Tabii aynı zamanda köşe yazarı. Şimdi biraz onlara da girmek istiyorum. Aynı zamanda köşe yazarı olmak. Ben de benzer bir dönemden geçtiğim için hem yönetici hem köşe yazarı olmak bambaşka bir şey. Ve siz kaç yılından bu yana Hürriyet'te yazıyordunuz? 2005'ten.
2005'ten. Evet.
Ve 2018'e kadar da yazdınız.
Evet.
Ve daha sonra yazmamanıza karar verildi mi diyelim? Öyle bir şeyler oldu.
Yazmam yasaklandı.
Evet, onu bize biraz anlatın ve sonra da dönüşümü.
Şöyle oldu, bir 30 Ağustos resepsiyonunda hatırlarsın.
Evet, evet.
Kur'an-ı Kerim okunurken orada bulunan kadınlar hazırlıklı olmadığı için şimdiki Milli Savunma Bakanı olan o zaman Genelkurmay Başkanı'nın eşi başını masa örtüsüyle örtmüştü. Çünkü bu civarda
buruşuk bir şey olduğunu hatırlıyorum da
tek şey masa örtüsüydü ve bu çok eleştirildi. Niye masa örtüsüyle başını örttü diye. Ben de bir yazı yazdım, yani sorun masa örtüsünde veya o kadıncağızın başını örtmesinde değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim okununca bizim memlekette inan inanma kadınlar başlarını örter. Erkekler oturuşlarını bir toparlanırlar.
Evet, evet, evet. Tabii,
bu
tabii.
Bir saygıdır. İnanmayan insanların çoğu da böyle davranırlar zaten.
Hı hı.
Şimdi kadıncağız oraya gelmiş, 30 Ağustos resepsiyonu, Zafer Bayramı. Bir tuvalet var üzerinde. Tuvaletle beraber yanında bir de Kur'an-ı Kerim okunursa da başımı örteyim diye bir başörtüsü taşıyacak hali yok.
Hı hı.
Sorun orada Kur'an-ı Kerim okutulmasında. Cumhurbaşkanı inanıyor, inanç sahibi insan, bu da normal. O zaman bunun yapılacağı yer 30 Ağustos resepsiyonu değil. Cumhurbaşkanı o zaman bir talimat verirdi. 30 Ağustos nedeniyle bütün Kurtuluş Savaşı şehitlerinin anısına bütün camilerde sabahtan başlanırdı Kur'an-ı Kerim okunmaya. 24 saat Kur'an-ı Kerim okunabilirdi, hatim indirilebilirdi.
Hı hı.
Yani bu dedim bir gösteri, yani bunu sarayda yapmanın ve akşamın o saatinde yapmanın bir anlamı yok.
Hı hı.
Bunun üzerine Recep Tayyip Erdoğan çok sinirlenmiş. Aydın Doğan'ı bizzat aradı. Aramış. Ben o sırada Bodrum'daydım. Aydın Bey de Bodrum'daydı. Sabahleyin beni çağırdı. İşte gel bir konuşalım diye. Telefonda da anlatılmıyor bu tür şeyler, biliyorsun. Gittim tatil köyündeki şeyine, odasına.
Çok gerici bir şey. Gel bir konuşalım deyince bir şeyler var.
Yo, evet, hep o, ama hep eskiden de öyleydi. Yani ben genel yayın müdürüyken de, Milliyet'te, Radikal'de genel yayın müdürüyken de Aydın Bey'in ofisi Anadolu tarafında, bizim ofis Bağcılar'da. Bir şey olacağı söyleyeceği zaman hani telefonlarda da fazla dinlenmesin. Çünkü Fethullahçılar deli gibi telefonlarımızı dinliyorlardı. O zaman derdi bir gelsene bir yemek yiyelim veya işte bir uğra bir çay içelim. İşte kalkarsın Bağcılar'dan gidersin Altunizade'ye. Toplam 10 dakika sürer konuşma. Tekrar oradan 1,5 saat geri. Böyle bir hayatımız vardı. Onun için alıştığım bir şey, yani gel bir konuşalım deyince belli, yani telefonda konuşulmak bir şey olmuş, istemediği bir şey. Gittim, dedi durum böyle böyle. Böyle çok sıkıntılı. Ertuğrul Özkök de tesadüfen o gün şeyde, Bodrum'da. Fikret Bila genel yayın müdürüydü. O da uçakla geldi akşamüstü.
Bayağı bir şey oluyor.
Biz de gündüz işte denize girdik, yemek yedik filan, sohbet ettik bir yandan da. Fikret de gelince tekrar bir toplantı yaptık. Aydın Bey böyle çok utanıyordu. Tam öyle de denirim bilmiyorum ama yani böyle bir şey benden bu nedenle talep etmeye çekinir.
Evet, canı istemiyor aslında o
konuşmayı. Canı istemiyor çünkü gerçekten tuhaf bir şey. Böyle bir yazı yazdı diye birisini, artık sen biraz tatil yap demek. Onun üzerine ben dedim ki Aydın Bey canınızı sıkmayın, ben anlıyorum sizin ne kadar sıkıştırıldığınızı, zor durumda olduğunuzu. Ben dedim bir süre tatil yapayım, bu arada dedim belki yani yumuşar.
Hı hı.
Ben bir ara tatil yaptım. İşte sonra döndüm. Ne zaman başlayayım? Şimdi dediler bir süre pazar ekinde yaz. İşte hayat mayat. Pazar ekinde yazdım. Sonra baktım olmuyor. Arada gazete el değiştirdi. Gazete el değiştirince yeni patrona gittim. Yıldırım Demirören'e. Onun yanında Mehmet Soysal vardı. Onun işte
evet, şimdi ayrıldı adamı. Galiba. Da.
Şimdi bıraktı. O zaman CEO'ydu. Dedim durum böyle böyle işte, ben şu nedenle Recep Tayyip Erdoğan istemediği için şu kadar süredir yazmıyorum. Burada yazmaya devam edebilecek miyim, etmeyecek miyim? Onun üzerine Yıldırım Demirören dedi bana, dedi ki ben dedi bir tam da daha duruma hakim olmadım. Ben yeni aldık gazeteyi. Sen dedi böyle pazar günleri devam et. Sonra tekrar konuşalım. Bu arada Vahap Bünyer genel yayın müdürü oldu. Vahap'a dedim ki Vahap ben yazabilecek miyim tekrar? Ben dedi bir konuşayım. Sonra beni aradı, dedi ki kimseye hakaret etmeyeceksen ben şey yapacağım. Dedim ya Vahap sen beni tanımıyor musun? Yani 50 yıldır bir tane hakkımda hakaret davası açılmamış. Kimseye hakaret etmem. Zaten sevmem de öyle konuşmayı, yani biliyorsun sen de.
Dedim, yok böyle bir şey tabii olmaz. Ki biliyorum o ama hakaret olarak kodlaması enteresan. Hani soru çıkarmayacaksan evet. Gibi olmuş aslında.
Evet. Fakat bir hafta 10 gün daha bekledim. Bir ses çıkmayınca Vahap'ı tekrar aradım. Dedim Vahap ne oldu? O da dedi ki ya aileyle konuştuk, pek sıcak bakmıyorlar bir şey. Dedim o zaman sen söyle, hesaplasınlar benim alacağımı vereceğimi. Vedalaşalım. İşte Eylül ayının 15'iydi. Bodrum'dan geldim İstanbul'a. Hesabı kestik. Öyle oldu. Ondan öyle sonra oldu. Benim hayatımdaki değişiklik, gittim kendime ilk bir araba aldım. Çünkü ilk defa bir araba alma ihtiyacını hissettim. O güne kadar hep veriyorlardı gazeteler bana araba. Öyle oldu işte.
Bir de Bodrum'da bir eviniz var bu arada değil mi? Evet. Ne zamandır var?
8-10 senedir var.
Siz orada tatlı bir ikinci hayat kurmuş gibisiniz aslında.
Evet.
Yani kurdunuz mu bilmiyorum ama bana hep öyle kurulması gerekiyor o evde gibi geliyor. Yani biz.
Yani o ev yaz kış açık. Ben evet. De yaz kış diyorum. İşte mesela bu hafta yine gideceğim. Bir hafta 10 gün kalırım belki. Belki daha uzun kalırım.
Bilmiyorum. Mandalina bahçeleriniz
gerçi
var içinde.
Gerçi kızım geleceği için ben büyük ihtimalle kalmam da. Ama kalabiliyorum gidince. Bir ay, iki ay, üç ay kalabiliyorum. Orada bir düzenim var.
Evet.
Orada da kitaplarım var.
Ya çok güzel bir ev, bir taş ev. Etrafında işte mandalina bahçeleri dedim ama koca bir bahçe daha doğrusu, mandalinalar ve başka ağaçlar da var. Biz de 4 mevsim bir grup olarak orada toplanırız. 4 mevsim dediğim işte kış başlıyor, bahaneler bulunur, yaz başlıyor partileri. Şunun için söyledim bunu, biz çok güzel eğleniyoruz manasında değil. Orada medyadan bir dönem birlikte çalıştığımız dergiler, gazeteler, işte Milliyet vardır, Tempo vardır. Ne bileyim şimdi kapanan da artık yani pek çok gazete dergiden pek çok insan. Atlas var işte. Ne bileyim şimdi aklıma gelmiyor artık.
Yani benim beraber çalıştığım gazetelerde ya da dergilerde arkadaşlardan gelebilen herkes gelir.
Evet, davet edilir ve gelebilen herkes
40-50
gelir.
40-50 kişiden aşağı hiçbir zaman olmuyoruz.
Aynen öyle oluyor ve ben her seferinde gitmeye çalışırım. Çünkü orada hissettiğim şey biz ne kadar güzel birlikte çalışıyorduk. Yani düşünün işte Milliyet'te çalıştığımız 5 yıl. Doğrusu son yarım yılında ben Amerika'ya gitmiş gibi oldum. Siz, yani ne bileyim sizin de ayrılacağınızı düşünmemiştim. Size hatta gelmiştim şey demiştim, ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Ne gerek var, git ve çalışıyorsun demiştiniz. Sonra da ben gideceğim deyince de git, dönünce buraya gel dediniz. Ben de ilk önce dedim ki ya dönecek miyim, döner miyim? Sonra 6 ay diye gittim. 1 sene kaldım ama bütün para bitti. 8 sene çalıştım, bütün parayı bitirdim. Ve o buraya dön demeniz benim için şahaneydi. Yani Milliyet'e geri döndüm. Aynı işimden devam ettim. Şimdi o dönemlerde haftanın 6 günü birlikteydik yani. Sabah akşam bir dolu kendimizce kriz olur. Yani şimdi bugüne bakınca hiçbir şey...
Şimdi hiçbir şey olmuyor.
Kriz değilmiş yani ama işte... bir de her şey açık açık konuşulurdu. Ben Mehmet Yılmaz dönemiyle ilgili sevdiğim şey oydu. Pek çok yayın yönetmeniyle çalıştım aslında. Benim de 24 yıl oldu. 18'i de gazetelerde geçti. Ana akım medyada çalıştım. Şimdi düşünüyorum hepsinden, yani bütün genel yayın yönetmenlerinden ayrı bir şeyler öğrenmişim ama sizinle her şeyin daha açıkta konuşulduğu bir dönemi yaşadığımızı hatırlıyorum. Yani sorun olur, baskı olur, bir takım şeyler olur. Hep yazı işleri masasında konuşulurdu.
Ben kapalı kapılar ardında dümen çevrilmesinden haz etmem.
Ya hiçbirimiz haz etmeyiz ama.
Benim odamın kapısı da hep açık.
Evet, evet.
Hiçbir zaman odamın kapısı kapanmaz. Ne konu, gazeteyle ilgili konuştuğum herkesi herkesin içinde konuşmayı tercih ettim. Çünkü gazete evet bir yönetmenin egosunun eseri gibi görünüyor dışarıdan bakıldığında. Onun hırslarıyla da yetenekleriyle de bilgisiyle de sınırlı gazetenin başarısı gibi görünüyor. Ama aslında gazete büyük bir canlı organizma.
Evet.
Yani oradaki ofis boyun bile bir... Kahvecinin bile bir anlamı var. Hele yazı işlerinde beraber çalıştın. Yazı işlerindeki editörler, yazı işleri müdürleri, işte servis şefleri. Bunlardan gizli bir şeyler yapmaya kalkarsan önünde sonunda çuvallarsın diye düşünüyorum.
Ben onu sonradan anladım. Yani çünkü ben 5 sene sabahta çalışmıştım. Milliyet'e geldiğimde. Orada da 2-3 değişiklik olmuştu. Orada da çok çocuk olduğum için belki, yani 17 yaşımda başlamışım. Her şeyin içine girerdim. Kendim girerdim. Orada daha saklı bir yapı vardı. Sonra daha biraz daha olgun yaşımda, ya yani olgun dediğimde 22 miydi 21 miydi sizinle çalışmaya başladığımızda, siz geldiniz. Bir hafta sonra ben sabahtan Milliyet'e geçtim. Orada şunu hissederdim. Ya yani daha doğrusu onu çok hissetmiyormuşum. Siz gittikten sonra onu çok hissetmiştim. Daha değersiz olduğumu hissettim bir editör olarak. Şunu kastediyorum. Editörlük aslında kötü bir iş yani. Binadan çıkamazsın, bir hava deliğin yok. Muhabirin ayrı zorluğu var. Bizim de öyle bir zorluğumuz var. Yani hayat çok renkli değil aslında. Ama bir şeylerin neden olduğunu, neden olmadığını, o haberin ne kafayla girip girmediğini biz hep beraber masada konuşurduk.
Evet.
Eğer ki o da konuşulmazsa senin yanında, sadece sana bir şey veriliyorsa.
Al şu haberlerden bir sayfa yap deniyorsa olmaz.
Deniyorsa o zaman hiç keyifli de olmuyor. Yani sen orada bulunmanın ve hayatını orada harcamanın keyfini yaşayamıyorsun yani. Biz birlikte eğlenerek çalışmışız diye düşünürüm. Bir de hep saygı duyulan bir insan olduğunuzu düşünmüşümdür. Çünkü biz genellikle... Yani benim kuşağım bir patron sevmeyen taraftan doğmuşuz sanki. Yani patronuna sırf sizi değil, işte Dinç Bilgin sevilmemeli, Aydın Doğan sevilmemeli ya da mesafeli olunmalı gibi bir taraftan bakıyoruz. Daha sonra da diğer patronlarımıza, ama hep böyle arkalarından konuşurken isimle konuşulur patronların, dedikodu yapılırken muhabirler şeyler.
Aynen.
Hep böyle ya, evet işte Ahmet onu yaptı, Zafer. Mehmet bana bunu dedi, Zafer diye, sanki babamın oğluymuş gibi. Ama sizin hakkınızda hep Mehmet Bey diye konuştuk, hep ona dikkat ettik mesela. Yani sonrasında da konuştuk, ya biz hep niye Mehmet Yılmaz ya da Mehmet Bey diyoruz diye. Ve sonra siz Hürriyet'teki işin...
Patron diyenler var.
Evet, patron diyenler, onu şimdi biraz daha keyiften evet. Diyoruz, farkındasınız. Yani patron öyle mi, patron böyle mi? Siz bizim artık yöneticimiz değilken dediğimiz bir şey ki, evet. Daha keyifli ve zevkli bir şey bence. Hem sizin adınıza hem bizim adımıza eğleniyoruz ve çok keyifli bir şey. Siz Hürriyet'ten ayrıldığınızda, o olay olduğunda biz pek çok insan çok şaşırdık. Yani ben de mesela 2013'ten beri bu dönemi yaşayan bir insanım. İlk yaşayanlardan ve onun garip şeylerini görmüş insanlardan biri. Ama insan kendi patronunun işte bunlara uğrayacağını düşünmüyor. Ve siz uğradınız ve bir kısım insan, sizi tanıyan bizim gibi insanlar bir umutlandı. Ben de umutlanmıştım ve size geldim, dedim ki bir söyleşi yapalım. Jurnal için bir söyleşi yaptık ve gerçekten yılın en çok okunan 3 haberinden biriydi sitede de. Çünkü size şunu sormuştum. Bir dergi çıkartacak mısınız? Bir yayın çıkartacak mısınız? Bu kadar iş yaptınız ve insanlar da gözünüzün içine bakıyor. Hepimiz istedik ki siz bir şey yapın, bir şey çıkartın. Niye çıkartmak istemediniz? Bir daha siz söylesenize.
Bunun bir bütçesi olmalı böyle bir işin. Çalıştırdığın insanlara bir şey, ya emeklerinin karşılığını veriyor olman lazım. İşte yazara, editörlere. Bunlar sonuçta gazeteciler, kendi kendilerine böyle beslenen, ne bileyim, havadaki tozu enerjiye çeviren bir canlı türü değil. Normal insan bunlar da. Ve bu normal insan, normal insan gibi. Bunların da çocukları var. Okulları var, kiraları var. Şimdi ben yapabilirdim, bir dergi çıkartabilirdim. Bir sürü de arkadaşım benimle birlikte o işin içinde olabilirdi. O zaman belki bu yapılabilir bir iş de olurdu. Kimseye maaş ödemezsen işte, ne bileyim, bazı giderlerinden fedakarlık edersen. Ama ben onu yapamayacağımı hissettim. Şunu, işte bu sadece sebebi bu. Yani kimsenin, çünkü gazetecilik emeği değerli bir emek. Muhabirin emeği de, editörün emeği de, çizerin emeği de, fotoğrafçınınki de. Bu değerli emeğe bedava verilen öyle bir çöpmüş muamelesi yapmak, benim yapamayacağım bir şey diye düşündüm. Çünkü ben hep ona gayret ettim. Bütün hayatım boyunca, yöneticilik hayatım boyunca benimle beraber çalışanların o günkü piyasa koşulları içinde en iyisini olmalarına gayret ettim. Patronlarla bunun için tartıştım. Başardım mı başaramadım mı o kadarını bilmiyorum ama büyük ölçüde de başardığımı düşünüyorum. Diğer gazetelerle kıyasladığımda. O bütün ondan sonra bunlar hiç olmamış gibi, bunlar hiç yokmuş gibi, aklımda böyle fikirler beni rahatsız etmiyormuş gibi bu işleri yapamazdım. Onun için yapamadık.
Ya onu tabii hepimiz üzüldük. Gene hala bir beklenti var. Ama orada konuştuğumuz şeylerden birkaç ana başlık konuşalım. Mesela arşivsizlik, değil mi?
Evet.
Banu Tuna da sizinle çok güzel bir röportaj yapmış. Dördüncü kitabınız üzerine. Üç kitabınız ağırlıklı aşk ve ilişkiler üzerine. Onu da konuşalım. Kalan son romantiklerden diyenler var arkadaşlarımız arasında sizin için. Ama son kitabınız biraz daha şaşırmamakla ilgili. Yani şaşırmaz olmamızla ilgili. Biraz daha dönemin arşivini tutan bir kitap mesela. Banu orada size şunu soruyor. Evet, bazı arşivler yok gibi görülebilir ama çoğu şey artık internette var diye soruyor. Bir yorum yapıyor daha doğrusu, onun üstünden soru soruyor. Ama bugün artık yok. İnternette de yok.
Yok, siliyorlar, kaldırıyorlar. Kâbus. İşte Radikal'in birçok yazılarına ulaşılmıyor bildiğim kadarıyla.
Başlığa tıklıyorsunuz, evet. Başlık görülüyor, siteye giriyorsunuz. Milliyet için de aynı şey söz konusu. Ben 8 yıl çalıştım orada, şu anda hiç çalışmamış gibiyim.
Şimdi hatırlarsın, biz Milliyet'teyken bir çalışma başlamıştı. Bütün arşivin dijitale aktarılması ile ilgili. Bu sadece eldeki fotoğrafların, fotoğraf arşivinin değil, aynı zamanda basılı gazetenin de dijitalize edilmesi ile ilgili bir çalışmaydı. Ve ben ayrıldıktan sonra da o devam etti ve buna ciddi para harcadı Doğan grubu. Ama şimdi görüyorum ki Demirören'lere devredildikten sonra bu herhalde bir tasarruf şeysi olarak görülmüş. Bu harcama tasarruf edilebilir bir kalem olarak görülmüş ki o şimdi Milliyet'in o arşivine bile ulaşmak, dijitalize edilmiş eski gazete arşivine ulaşmak bile bayağı zor. Aynı çalışma Hürriyet'te de sürdürülmüştü. Şimdi bir gazete arşivi nedir diye düşündüğünde normal okuyucunun aklına çok büyük bir fotoğraf gelmeyebilir ama şöyle düşünelim. Gazete arşivi deyince ne bileyim işte Marilyn Monroe'nun fotoğrafı da çıkar. İsmet İnönü'nün mektubu da çıkar. Ne bileyim işte Atatürk'ün daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, o gazetede bile yayınlanmamış fotoğrafı da çıkar. Değerli bir üründür esasen.
Tabii ki.
Yıllarca biriken bir şeydir.
Çok bir hafıza.
Ve bir o eğer ciddi çalışan bir bilim adamı o arşivlere girdiğindeki dünyada da böyle oluyor. Türkiye'de de böyle oldu. Geçmişte bizim arşivlerde çalışıp doktora yapan insanların yazdığı kitaplar Türklerin kültür hayatında önemli şeyler, miraslar. Gazete arşivini yok ediyorsan toplumun hafızasını yok ediyorsun demektir. Toplumların hafızaları böyle birikir. İşte Milli Kütüphane'de birikir. Gazetelerin arşivlerinde birikir. Evlerde birikmez, birikemez.
Tabii.
Çünkü evlerde onun ömrü bir nesildir en fazla. İşte baban biriktirir.
Ya da o aileye mahsustur.
Baban işte Hayat dergisini, Ses dergisini biriktirir. Babanın çocuğu onları sahaflarda satar. Öyle olur. Toplumsal hafızayı yok eder.
Türk burjuvazisine bakarsak Türkiye'de kriz yok, zorluk var diyordunuz. Hala aynı görüşünüz geçerli mi?
Geçerli. Öyle görüyorlar onlar. Ama bunun yani yok diye dediğin zaman bahçedeki ağaç yok olmuyor. O ağaç orada duruyor. İçinde karıncalar var. Yapraklarını yere döküyor. Kökünde solucanlar var. O orada duruyor. Sen yok görmüyorsun, yok diyorsun diye ne o solucan yok oluyor. ne o ağacın gövdesinde karınca yok oluyor.
Ve kırgınlıklarımız artıyor çünkü biz onun orada olduğunu biliyoruz ve biliyoruz. Yok diyen birisi de bize anormal evet. gelebiliyor açıkçası. Şimdi sizin geçirdiğiniz değişimden bahsedelim. Bu röportajı yaptık. Arada çok güzel bir röportajdı ve çok açık olduğunuz için genellikle Mehmet Yılmaz için söyleyebileceğim şey bu herhalde. Açık, rahat olduğunuz için de çok güzel bir röportajdı. Ne zaman öyle bir konuk varsa... Röportaj güzel olur. Ardından da T24'te yazmaya başladınız. Biraz T24'ten bahsedin. Doğan Akın da ortak dostumuz. 10. senesine girdi. Çok güzel bir iş yaptı. Milliyet'te birlikte çalışırdık. Evet. Toplantılarda anlatırdı da anlatırdı. Anlatırdı da anlatırdı ayrıntılı. Çok titizdir.
Çok.
Çok sever haberciliği. Haberi sever.
Haber üzerine de çok titizdir.
Çok titizdir. Harika bir iş yaptı. Ve siz de orada... Bence bilmem kaçıncı bir bahar yaşıyorsunuz. Bana öyle geliyor. Değil
bana
mi?
Bana da öyle geliyor.
Evet. Siz yaşadığınız şeyi dışarıdan görünen bana bu. Siz anlatsanıza.
Bu T24 ilk şeyde başladı. Doğan burada da.
Evet.
Bu dijital şey gelişmeye başlayınca kağıda karşı. Tempoyu haber dergisiydi. Haftalık haber dergisiydi. Evet. Tempoyu bir aylık. Lifestyle dergisine çevirdik. Çınar'la beraber hatırlarsın.
Hı hı. Çınar Özkay'la.
Ve Doğan'da bir günlük haber sitesi evet. Tempo 24 diye başladı. Fakat sonra Alman ortaklarla Türk ortaklar bu yatırımın devamı konusunda anlaşamadılar. Bence bir hata yaptılar. Çünkü Doğan grubu şöyle düşündü. Bizim Milliyet var, Doğan Hürriyet var. Bir de böyle bir haber sitesinde niye yatırım yapıyoruz diye düşündü. Almanlar düşündüler ki bizim işimiz magazin işi, dergi işi. Niye bir haber sitesine, haber portalına yatırım yapalım diye düşündüler. Ve sonunda bir yönetim kurulu toplantısının sonunda Tempo 24'e artık yatırım yapılmaması ve kapatılması ile ilgili bir karar aldılar. Ben karşı çıkmış olmama rağmen. Doğan da onun üzerine oradaki arkadaşlarla beraber ayrıldı ve dışarıda T24 ismiyle bu siteyi kurdu. 10 senedir de sürdürüyor. Bence önemli bir eksikliği tamamlıyor. Fakat tabii. Hala daha mükemmel diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü yine aynı yere geliyoruz. Parasal olanaklar sınırlı.
Hı hı.
Şimdi Türk okuyucusu bir yandan kaliteli bir içerik talep ediyor. Fakat bunun için para ödemeye razı değil.
Evet, evet. Bunu da konuşmuştuk. En şahane tespit yani zaten.
Bunun için para ödemeye razı değil.
En temel konulardan biri.
Bu durumda ne kalıyor? Sitenin reklam alması. Sitenin reklam alması bugün Türkiye'nin yaşadığı politik kutuplaşma ve iktidarın baskısı nedeniyle neredeyse imkansız. Ne kalıyor geriye? Google reklamları. Google'dan gelen parayla da ancak işte orada çalışan genç gazetecilerin, editörlerin maaşları ödenebiliyor.
Evet.
Bunun dışına çıkamıyor. Halbuki okuyucu bu işe para ödemeye gönüllü olsa bu site kendi haber kaynaklarını da, kendi haber kanallarını da oluşturabilir. Muhabir kadrolarını oluşturabilir. Yurt dışında muhabir çalıştırmaya başlıyor olabilir.
Hı hı.
Şimdi bu diyecekler ki, diyeceksin ki ya da bunun ne önemi var? Bunun şöyle bir önemi
ben demem
var.
Tabii ki bunu ama sen dinleyicilerimizden demezsin, dinleyiciler birisi söylerse.
Ki, bunun ne önemi var kardeşim işte bana haberleri sen ver. Haberi nereden alırsan al. Şimdi işin aslı öyle değil. Eğer haber kaynaklarımız tekele doğru gidiyorsa yani nedir o? Ajanslardan almaya başlıyorsak kendi muhabirlerimiz yerine. Ajansı kim yönetiyorsa onun haberini almaya başlarız.
Tabii ki.
Halbuki kendi muhabirlerimizi çalıştırıyor olursak, dünyanın her yerinde çalıştırabiliyor olursak, kendi kaynaklarımızdan haber alırız. 12 Eylül'den önce Türkiye'deki bütün gazetelerin, yani daha doğrusu büyük gazetelerin, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, o zaman Sabah yok. Hürriyet, Milliyet, Tercüman, bir gazete daha var bak adını unuttum. Sola Vadis. Bunların yurt dışlarında muhabirleri vardı.
Hmm.
Mesela bir Amerika ile ilişkiler konusunda her gazetede farklı haberler çıkabilirdi.
Tabii, tabii, tabii.
Bir gazetenin önemsemediğini bir başka gazete büyütebilirdi. 5 gazeteyi okuduğun zaman çok değişik haberleri aynı anda alabilirdin.
Bir de bir yarış vardı.
Şimdi
havuz
20
yoktu.
Gazete oku. Şimdi tabii. 20 gazete, 30 internet sitesi oku. Aynı haberleri okursun. Hı hı. Çünkü haber kaynakları tekleşti.
Evet.
Haber kaynaklarının tekleşmesi demek, haber kaynaklarının siyasi iktidar tarafından, çıkar grupları tarafından, büyük sermaye tarafından manipüle edilebiliyor olması demektir. Buna razıysak bedava olarak bunları okumaya devam edebiliriz. Bunlara razı değilsek artık içeriye, iyi içeriye bir para ödemeye razı olmak zorunda Türk okuyucusu.
Hı hı.
Yani şimdi New York Times, yine aynı yere geliyoruz. New York Times mesela 10 haberini bedava okutturuyor, sonra para ödüyorsun işte. Aynı şeyler İngiliz gazetelerinde de geçerli, para ödüyorsun. Şimdi bana diyorlar arkadaşlarım, onlar ödüyoruz ama orada ne içerik var? Buradaki hangi içeriğe para ödeyeyim? Sorun işte burada. Yine aynı yere geliyoruz. Sen para ödemediğin zaman, yani hangisi hangisinden çıkıyor? O tavuk yumurta.
Evet, evet,
sen
tamam.
Para ödemiyorsun, içerik kötüleşiyor. İçerik kötüleştiği için sen diyorsun ki ben niye buna para ödeyeyim?
Tabii tabii.
Bu sefer sen yine para ödemediğin için içerik daha da kötüleşiyor. Bu birbirini zincirleme üreten bir şey.
Hı-hı.
Bir yerde kesilmesi lazım. Türkler, Türk aydınları, aklı başında insanlar bir gün bunun farkına varacaklardır diye düşünüyorum.
Umuyorum. Doğan kendisi de 10. yıl programında söyledi. Böyle kısa bir video çekmişlerdi, seyrettim. Bazı isimler, çok önemli isimler burada ücret almadan yazıyorlar diye. Çok önemli bir şey. Mesela ona büyük bir katkı, şahane bir şey. Ama bazılarımız da mesela çalışmak isteriz Doğan'la. Biz oraya haber yapmak isteriz. Hepimizin gözü. Şimdi biraz daha sokaklardayız. Siz bile öyle değil mi?
Evet.
Başka şeyler görüyor. Bunları anlatmak isteriz. Ama geçinmemiz de gerekiyor. Bir şekilde bambaşka işler yapmak zorundayız. Atıyorum işte ben metin yazmak zorundayım bir yere ki. Hani kendi bedava gazeteciliğimi yapabileyim diye. Yani çok da zor öyle çalışmak.
İkisi bir arada.
Evet, hepimiz yapamıyoruz bunu. Ve bu da kısırlaştırıyor. Sizin dediğiniz gibi müdahaleleri yapanlar çoğaldıkları gibi yalan yanlış haber de artık işte şunu yapmıyor iktidarlar. İşte biz bu haberi sansürleyelim. Tek yapılan şey bu değil. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Bütün dünya için yalan haberi ortaya koymak, evet, bir haberi çarpıtmak. Bunlar da çok kolay oluyor. Siz Hürriyet'in koru bitmeden daha büyük bir ateş yaktınız. Belki orada olmamanın rahatlığını yaşıyorsunuz gibi geliyor.
Hürriyet'te olmamanın bir rahatlığı var. Şöyle ki şimdi Hürriyet'te yazdığın zaman birçok şeyi düşünmen gerekiyor.
Tabii ki.
Aynı anda. Bir tanesi beraber çalıştığın insanlar.
Hı hı.
Yazı işlerinde senin köşenden sorumlu olan editör. Köşe yazılarını okumakla sorumlu olan ve hesap veren yazı işleri müdürü. Genel yayın müdürü. Sorumlu yazı işleri müdürü, hı hı, hapse girecek olan. Gazetenin sahibi. Yazdığın her satırı da bunları düşünmen gerekiyor.
Evet.
Yani evet, ben yazarımı atarım, ondan sonra editör orada hesabını versin genel yayın müdürüne ya da işte savcı çağırırsa savcıya diyemiyorsun.
Evet, bu da
öyle
olmaz.
Şey,
bazen insanlar
olmuyor,
bekler. Evet, böyle ay yazılsın, evet, niye yazılmıyor denir ama gazetede
çalışan
insan
doğal olarak kendini sınırlıyorsun. Şimdi T24'te böyle bir sınırlandırma mı gerektirecek bir şey yok. Sınırım var, tabii ki var. Tabii ki o siteyi kapattırmamam lazım.
Tabii ki.
Benim yazım yüzünden o site kapanmamalı.
Hı hı.
Benim yazım yüzünden ne bileyim işte Doğan Akın hapse girmemeli.
Hı hı.
Ben de girmemeliyim tabii doğal olarak. Dolayısıyla bazı şeylere dikkat ediyorsun yazarken. Zaten tamamen hiçbir şeye dikkat etmeden bir yazı yazılamaz ki. O zaman da hezeyan olur o.
Tabii.
Yazı olmaktan çıkar, kişisel, hı, hezeyana dönüşür.
Doğru.
Onun için doğal bir şey. T24'te dediğim gibi şeye göre daha rahatım, Hürriyet'e göre daha rahatım. Belki okuyucu onu hissediyor ama ben yine hep aynı şeyleri yazıyorum farkındaysan. İşte insan hakları, bürokrasi, kamu yönetiminin sorumlulukları,
hı hı,
bireysel bireylerin, vatandaşların hakları, bunların üzerine yazıyorum.
Bence şöyle, ben onu görüyorum ya da kendi yorumumu söyleyeyim. Bir kere dergi grubunda yönetici olmaktan da çıkıp köşe yazarı olduğunuzda bir vites arttı. şu anda yani internet sitesinde yazmanızda ikinci vites attı.
Evet.
Yani öyle düşünüyorum. Çok daha özgür görüyorum. Çünkü ben de biliyorum. Yani işte hafta sonu E2 yapardım. Aynı zamanda köşe yazardım. Ya da editörlük yapardım. Köşe yazardım. O çok zor bir iş. Yani 100 tane şeyi ayrı ayrı düşünüyorsun.
Tabii şimdi sadece düşüneceğim tek şey bugün ne yazacağım.
Evet.
Yani... Öbürü o, eskiden başka şeyleri de düşünüyordum mecburen.
İnsanların size
işle ilgili şeyleri de düşünmen lazım. Tabii yani sadece beraber çalıştığın insanları değil, işini de düşünmen lazım. Yapman gereken, kaçınılmaz olması gereken şeyler var.
Tabii bir kere ne manşet olacak? O sağa mı girecek, bu sola mı girecek dışında? Bütün iletişimi siz kuruyorsunuz yukarı aşağı. Onun dışında maddi bir takım durumlar var. Yani yöneticilik demek sadece yazıyla ilgili demek değil. Bir şeyleri kurgulamak, hukukla ilgili bir durumu var. Bütün bunlar var.
Şimdi tabii o biraz da benim genelliğim müdürlüğü yapış tarzımdan kaynaklandı. Ben genel gazetenin genel yayın müdürüne ait bir ürün olduğuna inanırım. Hı hı. Onun için ben her şeyi kontrol etmek isterdim. Yani işte
biz ödenecek, de öyle alışmışız herhalde. Ben de öyle.
Ödenecek maaşlardan tut işte ne bileyim sosyal haklara, aşağıda çıkan yemeğin kalitesine kadar her şeye karışırdım. Tabii bunlardan bazılarına karışmazsam, bazılarını işte idari kadrolar var nasıl olsa onlar yapsın. Ben sadece gazeteyi yaparım, birinci sayfasını yaparım, gerisinde karışmam, ilgilenmem dersen başka bir hayat var. Daha kolay bir hayat. Ben doğam gereği onu yapamadım, hiçbir zaman yapamadım. Bir de tabii hep kurucu oldum. Kurucu olduğun zaman bunları hepsini baştan
planlıyorsun,
senin planlamış olman gerekiyor. Bir şeyin üzerine hazır oturmayınca, yürüyen bir düzenin üzerine hazır oturmamakla yürümeyen bir şey yürütmeye başlamak iki ayrı iş. Hı hı. Onun da rolü oldu.
Ya şimdi insanların tepkilerini de görüyorum. Daha önce ya adam güzel yazıyor diyorlardı. Şimdi böyle bizim adımıza da yazıyor hissi var insanlarda. Bir taraftan da davalarınız var değil mi?
Evet, oluyor onlar.
Evet, oluyor onlar. Kaç davanız vardır şu anda süren?
Şu anda yok. Bir Binali Yıldırım'la ilgili dava var. Onun dışındakiler
evet,
temizlendi.
Da, evet, Binali Bey'le ilgili olan da sanırım mal varlığı konusunda değil mi?
Yani şimdi çocukları yetenekli çocuklarmış. Tebrik ediyorum. O ayrı mesele. Ama bütün hayatı boyunca kamuda çalışmış, eşi de kendisi de. Dar gelirli memur aileleri, yani ne kadar üst kademede çalışırsan çalışsın, memur ailesi demek dar gelirli, sabit gelirli insanlar demek. Sabit gelirli insanların 3 tane çocuk büyütürken, bu çocukları okuturken, ev kirası vermesi, işte babasından kalmış evde de otursa, ne bileyim işte çok tasarruf olup ay 40 yamaklı ayakkabı da giyse, yine de bir sıkıntılı bir bütçe yönetimi demek. Böyle bir ailenin çocuklarının, babalarının politikaya girmesiyle birlikte, politikadaki yükselişine paralel olarak böyle ani zenginleşmeleri dikkat çekici ve bunun açıklanması lazım. Siyasetçi bunun hesabını verebiliyor olmalı. Bunun hesabını sormak kimin işi? Gazetecinin işi. O da benim işim. Ben sormazsam işimi yapmamış olurum. O da açıklamak zorunda siyasetçi olarak. Çünkü oy aldığı seçmenlere karşı bu onun borcu. Ama bunun yerine biz mahkemeleşiyoruz şimdi.
Bir kızınız var. Yasemin çok da iyi yetişti ve inanılmaz akıllı ve yani ilgi çekici, insanın oturup da konuşmak isteyeceği bir genç kız haline geldi değil mi?
Evet.
Bu nasıl oldu yani? Bir de onun okuduğu alanlar değil mi? Çok başarılı bir kız.
O tabii kendi kendine oldu yani. Benim orada çok büyük bir katkım olduğunu zannetmiyorum. Çünkü...
kendi kendine oldu.
Ben yani... Anne baba. Ben çalıştım. Yasemin büyürken ben 12-13 sene hiç cumartesi, pazar, bayram, yılbaşı tatili yapmadım. Ama her sene bir hafta Yasemin'le bir yerlere giderdik. Onun dışında. Yasemin iyi okudu. Meraklı da. Çok okursan çok bilgili insan olabiliyorsun.
Evet. Ne okuyor şimdi Yasemin?
Siyaset sosyolojisi doktorası yapıyor.
Evet. Ne yapacak sizce?
Bilmiyorum ya. Tez konusu Avrupa Birliği Avrupa Birliği'nin kuruluşu aşamasında Almanya'nın güç paylaşımı ile ilgili bir onun toplumsal sonuçları ile ilgili bir tez konusu var. Çok karmaşık bir şey yani ben tam izah etmiş olmayabilirim.
Peki şimdi bugünün gazeteciliği için geldiğimiz nokta için insanlara nasıl çıkış yolları önerirsiniz? Mesela şimdi gelmeden baktım. Onun farkında değildim. Sizin kendi blogunuz var. Çok da güzel yapılmış. Çok da düzenli yapılmış. Ben yayından önce Mehmet Bey'e sordum. Kim yapıyor bunu diye. Siz yazıları ben yüklüyorum dediniz. Evet, o ilginç geldi. Ben de öyle yapıyorum ama hani Mehmet Yılmaz oturup da kendi yazısını kendi koyuyordur. Başlık spot diye düşünmedim açıkçası yani. Bir ön yargı çok da hoşuma gitti.
Şimdi mesela Milliyet'e yazılarımın editörü sendin. Ben yazıyı yazıp bırakırdım. Başlığı, evet. Ara başlıkları sen koyardın. Her şeyi sen yapardın. Burada öyle birisi yok. Burada mecburum ben kendim yapmaya. Sadece ben de işte Murat Yetkin de yapıyor. Fehmi Koru da yapıyor.
Evet, evet.
Herkes kendisi yapıyor.
Ama şimdi dönüşüm isteyenler onu yapıyor.
Evet, dönüşüm istiyorsan burada bu dönüşen medya düzeninde ayakta kalmak, varlığını korumak istiyorsan, söyleyecek bir sözün olduğuna inanıyorsan.
O çok önemli.
Bunu yapmalısın. Söyleyeceği yok. Benim söyleyecek bir şeyim kalmadı. Her şeyi söyledim diyorsan bence git balık tut daha eğlenceli bir iş. Hı hı.
Ya ben de biraz öyle düşünüyorum. Şimdi medyanın geldiği halden çok şikayet ediyoruz. Medyasız bırakıldık diye. Ben de ediyorum. Ama bir taraftan da bizim hatalarımız da var değil mi? Bizim dediğim koca medyanın da kötü haberciliğin var. Kötü dilin. Bunda var, etkisi evet. Var. Kolaycılığın var, tembelliğin var, sahtekarlığın da etkisi var. Hala bugün acayip bir dil görüyoruz. Ya diyorum ki valla medya bitiyorsa sadece bu politik ortamdan değil bundan da bitiyor diye düşünüyorum değil mi? Onlar da elenecek sanki evet. Bu dönemde.
Evet.
Ya kalmak isteyenler.
Kaçınılmaz olarak.
Mesela biz Serdar Kuzuloğlu'yla konuştuk bu yayından hemen önce. Çünkü Serdar çok istiyordu sizin burada konuk olmanızı. O da benim ilk konuğumdu. Serdar dedi ki yayında ben bunu duymak istiyorum senin yayınında dedi. Ellerinden öperim dedi. Hatta gelebilse Kıbrıs'ta olmasa buraya gelecekti. Çünkü dedi bizim için çok önemli biridir dedi. Yani bana 2-3 şey söylemiştir. Çok gençtim ve çok etkili oldu. Biri... O yazılan şeyler kart vizitine yazılıyor. Yani sana bir ilgi varsa, bir talep varsa kart vizitine oluyor. O kart vizit yoksa, çalıştığın yer yoksa onlar da olmayacak. Kendini ona göre yetiştir. Diğeri de kimseyle hakkında yazı yazamayacak kadar yakın olma.
Evet.
Bunları hatırlayıp bana söyledi. Ben bir daha çünkü biz bunu konuşmuştuk. Bir daha telefon açıp teyit etmek istedim. Ya dedim ne çok insan paltosundan çıkmışız. Hani öyle bir hepimizde bir dokunuş var yani. Çok hoşuma gitti bu iki şey. Siz kimseyle şu anda o kadar yakın değil misiniz?
Değilimdir. Yani hakkında yazı yazma ihtimali olan herkesle aramda mesafe vardır.
Ha, güzel bir cümle oldu.
Bu da Mehmet Ali Kıştalı bana söylemişti. Yumruk mesafesinde ayrıl. Çünkü bu yumruk mesafesi tabii sana yumruk atarlarsa kafanı çekecek kadar olan bir mesafeden bahsetmiyoruz.
Tabii. Umarım herkes anladı. Peki şimdi Türkiye nasıl daha iyiye gider? Nasıl düzelir sizce? Biz neler yapabiliriz medya olarak ve sizce ne olursa daha iyi oluruz?
Şimdi Türkiye'nin bir açmazı var. Türkler bu Avrupa'da popülizm yükselmesiyle beraber sadece Avrupa'da değil Amerika'da işte Brezilya'da da yükseldi popülizm işte Trump'ın Brezilya'daki adamın iktidara gelmesi Polonya Macaristan Avusturya örnekleri yakın bir gelecekte Fransa'da da aynı şeyin olacağını göreceğiz işte Boris Johnson'ın İngiltere'de iktidara gelmesi bir popülizm dalgası yükseliyor bu yapısı itibariyle küçük insan faşizmine açık bir şey. Tek adam yönetimini üreten, büyüten, onu var kılan bir şey.
İlkele dönüş gibi geliyor bana biraz.
Şimdi Türkler de bu dönemin Yahudileri gibi oldular diye düşünüyorum. Şimdi mesela bu son Kuzey Irak'taki harekattan, Kuzey Suriye'deki harekattan sonra gösterilen tepkilere baktığımda mesela şeyde Polonya'da mı? Polonya'da Sosyalist Parti'nin açıklamasına bakıyorum. Onun söyledikleriyle Macaristan'daki Popülist Halk Partisi'nin söyledikleri şey neredeyse birbirinin aynısı. Yani bu ikisinin olabilmesinin bence tek açıklaması, bir aynı anda olabilmesinin tek açıklaması sadece Türklerin ötekileştirilmesiyle ilgili. Oradaki popülizm yükseldikçe, o popülist siyaset yükseldikçe bunların dışarıda bir düşmana ihtiyaçları var. Türkler de bu ihtiyaca cevap verecek durumda. Zaten kara kafalı. İşte zaten geldiler, onların bunların işlerini elinden de aldılar Hollanda'da, Almanya'da, şurada burada. Böyle satılması mümkün bir şey. Eski Yahudi düşmanlığının İkinci Dünya Savaşı öncesi nasıl geliştiğini, yükseldiğini hatırlayalım. 1929 ekonomik buhranından sonra işsiz kalan, işini kaybeden, parasız kalan, aç kalan kitleler için bir düşman lazımdı. Bu neden oldu? Hiç kimse çıkıp demiyordu kardeşim bu kapitalizmin doğası gereği olmuş bir şeydir. Tabii. Diyemediği için. Çünkü onu derse o zaman onun da alternatifi var. Henüz daha yeni deneme aşamasına girmiş. 29 ekonomik buhran çıktığında Sovyetler Birliği'nin, Sovyet devriminin 12. yılı ama Sovyetler Birliği'nin birlik kurup da bir devlet gibi hareket etmeye başlamasının 10. yılı. Hı hı. Karşıda da bir alternatif olmaya aday bir şey var. O zaman ne oldu? İşte Yahudiler, zaten Yahudilerdi bütün her şeyin sorumlusu. Geldiler senin işini de Yahudiler aldı. Ve Yahudiler ötekileştirilip düşmanlaştırıldılar ve yok edilmeleri için uygun zemin oluştu. Şimdi aynı şeyin Türkler için, Türklerin başına geldiğini düşünüyorum. Türkler şu anda Avrupa'nın eski Yahudileri gibi. Yani evet, Avrupa'daki işsizliğin sorumlusu da Türkler. Dünyada barışın bozulmasının sorumlusu da Türkler. Zaten gitmişler Kürtleri de öldürüyorlar işte Kuzey Suriye'de. Böyle bir şey yayıldı. Bu kapitalizm için bunalıma içine girmiş, ciddi bir kriz içine girmiş bir kapitalist düzen içindeyiz şu anda. Avrupa büyümüyor, senelerdir büyümüyor. İlk defa bu sene değil, bir 10 senedir Avrupa ekonomik krizde. Çin'in de kriz içinde olduğunu, artık eskisi gibi büyümediğini, tüketemediğini görüyoruz. Bu tabloda tıpkı 29 ekonomik buhranının sonu gibi, nasıl o zaman faşizm ve nasyonalizm büyüdüyse şimdi de popülizm büyüyor. Onun da bir düşmana, ötekiye ihtiyacı var. Kendini tanımlayabilmek için. O öteki de biz olduk diye.
Kahretsin, gene biziz ya.
Gene bizim başımıza geldi.
Ya ben öyle hissediyorum. Peki nasıl kurtulacağız bundan?
Bundan sadece biz kendi çabamıza kurtulamayacağız. Bu bütün dünya kurtulacak bundan. Nasıl evet. Faşizmden, nazizmden bütün dünya aynı anda kurtulduysa peki, bundan da aynı anda kurtulacak.
Türkiye'deki kutuplaşmadan
Türkiye'deki kutuplaşma, gerilimden. Şimdi aynı popülizm, yani orayı eleştiriyoruz da aynısı burada da var.
Evet, bizim kendi içimizde.
Bizim kendi içimizde de bir tek adam yönetimine ulaşmış bir popülist idare altındayız. Ve bu idare varlığını sürdürmek için hep ötekine ihtiyaç duyuyor. Tıpkı daha önce Yahudilere ihtiyaç duydukları gibi, Avrupa'nın şimdi bize ihtiyaç duyduğu gibi, buradaki popülist idare de bir ötekine ihtiyaç duyuyor. O öteki de yine biziz.
Evet. dönüyor bize işte diyor.
Yani gelen vuruyor, giden vuruyor durumundayız. Bu bitecek, tabii ki bitecek. Bunun için bir defa var olmak konusunda ısrarcı olmak lazım. Şahane. Ben varım ve buradayım kardeşim. Bir yere gitmiyorum.
Şahane.
Beni yok edemezsin. Kişi olarak beni ortadan kaldırsan bile benim gibi daha 10 milyon kişi, 50 milyon kişi, 20 milyon kişi var.
Evet, bu düşünceyi hissi silemezsiniz kolay kolay.
Önce bir defa hepimizin bilmesi gereken şey bu. Biz buradayız, bir yere gitmiyoruz. Bulunduğumuz yeri terk etmiyoruz. Bundan sonra büyük planda demokrasi beklentisi içine girmeliyiz elbette ama çok ümitli olmamalıyız ama kendi mahallemizde, sokağımızda bunun peşine düşebiliriz.
Evet. Minör siyaset. Evet. Çok çok güzel bir kavram. Yani hepimiz nereden girebiliyorsak o açıya, ne yapabiliyorsak kendi alanımızda.
Siyaset esasen sorunlarımızı çözme işidir. Evet, evet. Sorunları çözme işi.
Ha, çok güzel.
Sorunları çözmek için yapılır.
Okulunda okumuş biri.
Dolayısıyla benim bu sokağımda bir çukur varsa, o bir sorun yaratıyorsa, o sorunla ilgilenmek, varlığımı göstermek için ve o sorunun çözümü için ısrarcı olmak, varlığımı göstermek, kanıtlamak, burada durduğumu göstermek için bir yoldur.
Evet.
Bundan vazgeçmemeliyiz.
Gazeteciler ne yapsın?
Gazeteciler için de aynı şey işte. Ben nasıl yapıyorum? Murat Yetkin nasıl yapıyor? Evet, geçinmek gibi bir sorun var. Buna hiç kuşku yok. Hepimizin sorunu var. Benim çocuğum büyüdü, yaşım ilerledi, harcamamız kısıtlı demek refah içinde yaşayacağım anlamına gelmiyor. Benim de elbette bir şeyler yapmaya başlamam, yapıyor olmam lazım. Ama nedir o işte? Bildiğim iş, diyelim ki ağaç budamak. Ağaçları budarım, geçimimi onunla sağlarım ama dönerim akşamda eve geldiğimde o bloğuma onu yazarım.
Biliyorum ama bu arada Mehmet Bey de iki parmağıyla yazdı. Peki nasıl bitirelim bu programı Mehmet Bey? Yani iç acıcı, sizin şu hayattaki tecrübelerinizden. Şimdi bloğunuza da bakıyorum. Bir taraftan gurme taraf da var, ilişkiler var. Yani sizin aslında canlı tarafınız da var. Pek çok insan sizin o ciddi görünümünüzün altında, onun olduğunu bilen insanlar bunu hissederek de severler. Çünkü adamın bir gustosu var, aslında hayatı güzel yaşamak istiyor. Ben kendim için de öyle düşünüyorum. Yani aslında hedonistin tekiyim, güzel bir ülkede yaşamak istiyorum, keyfi çıkartmak istiyorum yani. Sizde
şahane
de
olsun. Bak, coğrafi olarak muazzam bir yerde yaşıyoruz. Aynen. Her türlü sebze meyve yetişiyor. Şimdi burada ne diye didişiyoruz, biz neyi paylaşamıyoruz diye düşünüyoruz.
Tabii.
Burada iyi yaşamak lazım. İyi yaşamanın bir tek yolu var. Israrcı olmak. İyi, talepkar olmak iyi hayat
için. Evet, talepkar olmak. Güzel yemek için, güzel ilişkiler için.
Yani vasatla idare etmemeye her konuda şey olmak lazım.
Şahane, şahane. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey geldiğiniz için. Sizin burada olmanız çok kıymetli hepimiz açısından. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim tekrar.